Ayrım 16.
Prens, daha vakit var yavrum dedi. Yalnız şunu aklından çıkarma ki bütün bunlar yanlışlıkla bir öfke ve hastalık anında oldu. Sonra da unutuldu. Bizim görevimiz onun yaptığı bu yanlışlığı düzeltmek. Bu haksızlığa yer vermeyerek son dakikalarında olsun gönlünün rahat etmesini sağlamak. Bazı insanların onun yüzünden mutsuz olduğunu düşünerek ölmesine imkan vermemek. O insanlar ki her şeylerini onun uğruna feda etmişlerdir. Prenses, Prens Vasil'in sözünü tamamladıktan sonra gene yerinden kalkmak istedi. Prens onu bırakmadı. Bunun üzerine prenses devam etti. Ama o fedakarlığa hiçbir zaman değer vermemiştir. Hayır mon kuzin, içini çekti. Bundan böyle şunu hiç unutmayacağım ki bu dünyada kimseden karşılık beklememek gerekiyor. Bu dünyada ne hak denilen bir şey var ne de dürüstlük. Bu dünyada kurnaz ve kötü kalpli olmalı. Canım Voyons, sakin ol, senin ne kadar iyi yürekli olduğunu biliyorum. Hayır, ben kötü yürekliyim. Prens tekrar, ben yüreğinin nasıl olduğunu bilirim dedi. Aynı zamanda dostluğuna değer veriyorum. Dilerim ki sen de bana karşı aynı duygular içinde olasın. Sakin ol. Şimdi parlon raison, daha vakit varken makul konuşalım. Daha ne kadar zaman var ki? Belki bir gün, belki bir saat. Şimdi bana bu vasiyetname konusunda ne biliyorsan hepsini söyle. En önemli olanı da şu, bu vasiyetname nerede? Bunu herhalde biliyorsundur. Onu hemen şimdi alıp konta gösterelim. Kontun onu unuttuğuna ve ortadan kaldırmak isteyeceğine hiç şüphem yok. Anlıyorsun ya, benim tek dileğim onun istediğini kutsal bir ödev olarak yerine getirmektir. Buraya yalnız bu iş için geldim. Tek ona ve sizlere yardım edebilmek için. Prenses, şimdi her şeyi anladım. Bunun kimin başı altından çıkmış bir entrika olduğunu biliyorum. Biliyorum ki diye söyleniyordu. Mesele bu değil ki yavrum. Biliyorum, bu iş sizin protejinizin, o sevgili Ana Mihalyovna'nın başının altından çıkmıştır. Hizmetçi diye kullanmak istemeyeceğim o alçak, o adi kadının. Vakit kaybetmeyelim. Aa, öyle demeyin. Geçen kış buraya bizim aramıza sokulup konta hepimiz ve özellikle Sophie için öyle kötü şeyler söyledi ki bunları tekrar edemeyeceğim. Sonunda kont yatağa düştü. 2 hafta bizimle görüşmek bile istemedi. İşte o pis, iğrenç kağıdı o zaman yazdı. Ama ben o kağıdın hiçbir önemi olmadığını sanıyordum. İşe bak. Peki sen neden bana daha önce hiçbir şey söylemedin? Prenses bu soruya karşılık vermeden yastığının altında sakladığı mozaik işlemeli çantasının içindedir. Şimdi anlıyorum diyordu. Evet, işlediğim bir günah, büyük bir günah varsa o da o alçak kadına karşı olan hıncımdır. Prenses bunu hemen hemen bağırarak söylemiş, öyleyken yüzü hiç değişmemişti. Hem o kadın ne diye buraya sokuluyor sanki? Durun, ona içimde ne varsa hepsini söyleyeceğim. Hepsini, zamanı gelecek. Kabul odasıyla prensesin odasında bu konuşmalar olurken kendisini çağırmak için adam gönderilen Pierre'le onunla beraber gelmeyi gerekli bulan Anna Mihalyovna'nın bindikleri araba Kont Bezuhov'un avlusundan içeri giriyordu. Arabanın tekerlekleri pencerelerin altına serpilmiş samanların üzerinde hafif bir hışırtı yapınca Anna Mihalyovna teselli edecek sözler söylemeye hazırlanarak yol arkadaşına doğru döndü ama onun arabanın bir köşesinde uyuduğunu gördü, bunun üzerine onu uyandırdı. Pierre gözlerini açtı, Anna Mihalyovna'nın peşinden arabadan indi. Ancak o zaman ölmek üzere olan babasıyla yapacağı görüşmeyi hatırladı. Arabanın ön kapıya değil de arka kapıya yanaştığını fark etmişti. İnerken esnaf kılıklı 2 kişinin aceleyle kapının önünden çekilip duvarın gölge tarafına doğru koştuklarını gördü. Bir an durdu, etrafına bakındı. O zaman evin gölgesinde her iki tarafta da o adamlara benzeyen birkaç kişinin durduğunu gördü. Ama gerek Anna Mihalyovna, gerek uşak ve arabacı o adamlara hiç önem vermemişlerdi. Oysa onları görmemeleri imkansızdı. Pierre herhalde böyle olması gerekiyor diye düşündü ve Anna Mihalyovna'nın arkasından gitti. Anna Mihalyovna çevik adımlarla yarı karanlık taş merdivenden yukarı doğru çıkıyor, ikide bir arkada kalan ve neden ille kontun yanına gitmesi gerektiğini, neden arka merdivenden çıkmak zorunda olduğunu bir türlü anlayamadığı halde gene de Anna Mihalyovna'nın güvenli aceleci tavırlarını görerek herhalde bütün bunların kaçınılmaz şeyler olduğuna karar veren Pierre'i yanına çağırıp duruyordu. Merdivenin ortasına gelince yukarıdan çizmelerini takırdata takırdata ellerinde kovalarla inen bir takım adamlarla karşılaştılar. Adamlar Pierre'le Anna Mihalyovna'ya yol vermek için duvara yapıştılar. Onları görünce hiç de hayret etmemişlerdi. Anna Mihalyovna bunlardan birine prenseslerin dairesine buradan mı gidilir diye sordu. Uşak sanki şimdi artık ne yapsa hoş karşılanacakmış gibi korkusuz gür bir sesle buradan diye karşılık verdi. Soldaki kapı teyzeciğim. Pierre merdivenin üst başındaki sahanlığa gelince belki de kont beni çağırmamıştır dedi. Kendi odama gitsem daha iyi olur belki. Anna Mihalyovna Pierre kendisine yetişsin diye durakladı. O sabah tıpkı oğluna yaptığı gibi genç adamın elini tuttu. Ah dostum, inanın ki sizin kadar acı çekiyorum ama cesur olun dedi. Pierre, gözlüğünün camları arkasından yumuşak bir ifadeyle bakan gözlerini Anna Mihalyovna'ya çevirerek, ''Ben gideyim, daha iyi.'' dedi. ''Ah dostum, size yapılan haksızlıkları unutun. Düşünün ki babanız, belki de can çekişiyor.'' Pierre hiçbir şey anlamıyordu. Öyleyken bütün bunların gerçekten öyle olması gerektiğini daha kuvvetli bir şekilde duydu, uslu uslu Anna Mihalyovna'nın arkasından gitti. Anna Mihalyovna o anda kapıyı açıyordu. Kapı arka dairelerin bulunduğu sofaya açılıyordu. Bir köşede prenseslerin ihtiyar uşağı oturuyor, çorap örüyordu. Pierre evin bu tarafına hiç girmemişti. Böyle odalar olduğunu bile bilmiyordu. Anna Mihalyovna onlara yetişip önlerine geçen ve üstünde sürahi bulunan bir tepsi taşıyan genç bir kıza ''Canım yavrum'' diyerek prenseslerin hatırını sordu. Sonra Pierre'i taş koridordan daha ileriye sürükledi. Koridorda soldan birinci kapı prenseslerin oturdukları odalara açılıyordu. Sürahiyi götüren hizmetçi kız aceleden, o sırada evde her şey aceleyle yapılıyordu, kapıyı kapamamıştı. Bu yüzden Anna Mihalyovna ile Pierre kapının önünden geçerken ellerinde olmayarak Prens Vasili ile Büyük Prenses'in yan yana oturup konuştukları odaya göz atmaktan kendilerini alamadılar. Prens Vasili odanın önünden geçenleri görünce sabırsız bir hareketle geriye çekildi. Prenses ise ayağa fırladı, kapıyı öfkeyle, şiddetle çarparak kapadı. Bu davranış prensesin her zamanki sakinliğine o kadar uymuyordu ve Prens Vasili'nin yüzündeki korku o azametli tavırlarına o kadar aykırıydı ki Pierre durakladı, kendisine yol gösteren Anna Mihalyovna'ya gözünün ardından baktı. Anna Mihalyovna hayret göstermedi. Yalnız hafifçe gülümseyerek sanki bütün bunları zaten bekliyormuş gibi bir tavırla içini çekti. Pierre soran bakışına ''Metin olun dostum, menfaatlerinizi ben gözeteceğim.'' diye karşılık verdi. Sonra daha hızlı adımlarla koridordan ileri doğru yürümeye devam etti. Pierre olup bitenleri anlamıyor, hele menfaatleri gözetmek sözünün ne anlama geldiğini hiç kavrayamıyordu. Bildiği bir tek şey vardı. O da her şeyin böyle olmasının gerekli olduğuydu. Koridordan kontun kabul odasına bitişik, iyice aydınlanmamış bir salona çıktılar. Bu Pierre'in ön kapıdan girdiği o ihtişamlı odalardan biriydi. Ama ortasında boş bir banyo küveti duruyordu. Yerdeki halıya da su dökülmüştü. Karşılarına ayaklarının ucuna basarak yürüyen ve onlara hiç önem vermeyen bir tavırla elinde buhurdan tutan bir papaz yardımcısıyla bir uşak çıktı. Pierre'le Anna Mihalyovna genç adamın yabancısı olmadığı İtalyan biçimli iki penceresi kış bahçesine bakan ve Katarina'nın büyük bir büstüyle kocaman bir boy portresi bulunan kabul odasına girdiler. İçeride hep aynı insanlar, aynı pozlarda oturuyor, birbirleriyle fısıldaşıyorlardı. Hepsi susup içeriye giren o ağlamaklı yüzü sapsarı olmuş Anna Mihalyovna ile onun arkasından uslu uslu başını eğerek yürüyen iri yarı şişman Pierre'e baktılar. Anna Mihalyovna'nın yüzünde artık son dakikanın geldiğini gösteren bir ifade belirmişti. Petersburglu bir hanıma yakışır bir tavırla Pierre'i yanından hiç ayırmadan odaya sabahkinden daha da serbest girdi. Yanında can çekişen adamın görmek istediği birini getirdiği için muhakkak kabul edileceğini biliyordu. Odada bulunanları şöyle bir süzdükten sonra konta karşı dini görevini yerine getiren papazı gördü. Eğilerek değil de dizlerini bükerek sanki boyu küçülmüş gibi çevik adımlarla kayarcasına yürüdü, saygıyla önce birinci din adamının elini öpüp kutsamasını bekledi, sonra öbürüne yaklaştı, aynı şekilde onun tarafından da kutsandı. Ona, ''Tanrı'ya şükür yetiştik'' dedi. ''Biz bütün akrabalar o kadar korktuk ki.'' Sonra sesini alçaltarak, ''İşte bu delikanlı kontun oğludur.'' diye fısıldadı. Ne korkunç bir an. Bunları söyledikten sonra doktora yaklaştı. ''Aziz doktor, bu genç kontun oğludur. Umut var mı?'' Doktor hiç konuşmadan hızlı bir hareketle gözlerini yukarı doğru kaldırarak omuzlarını silkti. Anna Mihalyovna aynı hareketi tekrarladı. Gözlerini kaldırıp omuzlarını silkti. Sonra gözlerini hemen hemen kapayarak içini çekti ve doktorun yanından uzaklaşıp Pierre'e yaklaştı. Genç adama belirli bir saygıyla, aynı zamanda hüzünle karışık bir sevgiyle, ''Tanrı'nın koruyuculuğuna ve sevgisine güveniniz'' dedi. Sonra Pierre kendisini divana oturup beklemesini işaret etti. Herkesin gözlerini diktiği kapıya doğru sessizce yürüdü, içeri girdi. Kapı hafif bir sesle arkasından kapandı. Pierre kendisine yol yordam gösteren Anna Mihalyovna'nın her dediğini yapmaya karar verdiği için onun gösterdiği divana doğru yürüdü. Anna Mihalyovna oradan uzaklaşır uzaklaşmaz da odada bulunan ne kadar kişi varsa hepsinin ilgiden ziyade merakla gözlerini kendisine diktiklerini fark etti. Herkesin bir şeyler fısıldayarak hem korkuyu andıran bir duygu hem de yaltaklanmak ister gibi bir ifadeyle onu birbirlerine gözleriyle işaret ettiklerini gördü. Herkes ona saygı gösteriyordu. Oysa öyle bir saygıyı şimdiye kadar göstermemişlerdi. Din adamlarıyla görüşen hiç tanımadığı bir kadın yerinden kalkıp ona yerine oturmasını teklif etti. Bir yaver Pierre'in düşürdüğü eldiveni yerden kaldırıp ona verdi. Doktorlar genç adam yanlarından geçerken hemen saygıyla susup ona yol vermek için geriye çekildiler. Pierre önce bayanı rahatsız etmemek için başka bir yere oturmak, düşürdüğü eldiveni kendi kendine almak, hiç de yol üstünde durmayan doktorların arkasından geçmek istemiş ama birden nedense böyle davranmasının pek uygun olmayacağını, o gece herkesin beklediği korkunç bir töreni yapmakla görevli olduğunu, bu yüzden herkesin yardımını kabul etmek zorunda bulunduğunu anlamıştı. Hiç konuşmadan eldivenini yaverin elinden aldı, o bayanın yerine dizlerini simetrik olarak açıp oturdu, iri ellerini dizlerine koydu, bir Mısır heykeli gibi saf bir tavır takındı, herhalde bütün olanların işte böyle olması gerektiğini, o gece şaşırıp da saçmalıklar yapmamak için kendi düşüncesine göre değil de ona yol gösterenlerin isteğine göre davranmak zorunda olduğunu düşündü. 2 dakika geçmeden sırtında 3 yıldızlı ceketiyle Prens Vasili içeri girdi. Azametli bir tavrı vardı. Başını dimdik tutuyordu. Sabahtan beri zayıflamış görünüyordu. Gözleri her zamankinden daha büyük gibiydi. Etrafa bakınıp da Pierre'i görünce yanına yaklaştı, elini tuttu. Oysa o zamana kadar bir defa olsun öyle bir şey yapmamıştı. Sanki sağlamlığını denemek istiyormuş gibi onu aşağı doğru çekti. ''Cesaret!'' ''Cesaret dostum, sizi görmek istedi. Bu iyi.'' dedi ve geçip gitmek istedi. Ama Pierre, ''Sağlık durumu nasıl?'' diye sormak zorunluluğunu duydu. Birden kekelemeye başladı. Ölüm döşeğindeki konttan nasıl söz edeceğini kestiremiyordu. Ona kont demenin doğru olup olmayacağını bilemiyor, babam demekten de utanıyordu. Yarım saat önce bir kriz daha geçirdi. ''Cesaret dostum.'' ''Bir darbe daha indi. Kör mon ami.'' Pierre'in düşünceleri o kadar karışıktı ki darbe sözünü duyunca gerçekten bunu herhangi bir şeyin vuruşu sandı. Şaşkınlık içinde Vasili'ye baktı. Neden sonra darbe sözünün hastalıkla ilgili olduğunu anladı. Prens Vasili ayaküstü Lorraine'e birkaç söz söyledi. Sonra ayaklarının ucuna basarak kapıdan içeri girdi. Parmaklarının ucuna basarak nasıl yürüyeceğini bilemiyor, beceriksizlikle bütün vücudunu sarsarak hafifçe zıplıyordu. Arkasından büyük prenses, onun arkasından da din adamları, duacılar, uşaklar, hizmetçiler, hepsi içeri girdiler. kapının arkasında bir hareket oldu. Sonunda Anna Mihalyovna gene solgun olan yüzünde kararlı ve kesin bir ifadeyle dışarı çıktı. Pierre'i hafifçe dürterek, "Tanrı'nın acıması sonsuzdur. Son dini tören başlayacak. Geliniz," dedi. Pierre yumuşak alının üzerinden yürüyerek içeriye girdi. Arkasından yaverinde, o tanımadığı bayanında, bazı uşaklarında sanki artık odaya girmek için kimseden izin almak gerekli değilmiş gibi geldiklerini fark etti. Pierre bu sütunlarla ayrılmış, her tarafı İran halılarıyla kaplı büyük odayı çok iyi biliyordu. Bir tarafında sütunların arkasından ipek perdelerle kapalı bir köşede mahundan yapılmış yüksek bir karyola, öbür tarafında tasvirlerle süslü büyük bir girinti bulunan oda, tıpkı akşam ayininde bir kilise gibi parlak ışıklarla aydınlatılmıştı. Tasvirlerin aydınlatılmış pırıl pırıl çerçeveleri altında uzun bir Voltaire koltuğu duruyor, koltuğun üzerinde de altında biraz önce kılıfları değiştirildiği belli, kar gibi beyaz, hiç kırışmamış yastıklar yerleştirilmiş, yarı beline kadar parlak yeşil bir yorganla örtülmüş ve Pierre'e yabancı gelmeyen bir karaltı halinde o azametli babası yatıyordu. Saçları gene o geniş alnının üzerinde bir arslan yellisini hatırlatıyor, o sarıya çalan güzel kırmızı yüzünde de gene kendisine özgü ve soyluluğunu belli eden derin anlamlı çizgiler göze çarpıyordu. Tasvirlerim tam altındaydı ve o büyük kalın ellerini yorganın altından çıkarmış üzerine koymuştu. Avucunu aşağıya doğru çevirdiği sağ elinde baş parmakla işaret parmağı arasına bir mum sıkıştırılmıştı. İhtiyar bir uşak koltuğun arkasından eğilerek düşmesin diye mumu tutuyordu. Koltuğun başında pırıl pırıl gösterişli elbiseleri içinde uzun saçları omuzlarının üzerine bırakmış din adamları duruyor. Ellerinde mumlar ağır ağır büyük bir tören yaptıklarını belli eden bir tavırla dualar okuyorlardı. Onların biraz arkasında ellerinde ya da gözlerinde mendillerle prensesler duruyorlardı. Onların önünde en büyükleri Katiş, öfkeli kesin bir tavırla gözlerini bir an için olsun tasvirlerden ayırmadan, sanki arkaya bakmazsa olup biteceklerden sorumlu tutulamazmış gibi bir tavırla duruyordu. Anna Mihalyovna, yüzünde ölenin bütün kusurlarını bağışladığını gösteren hüzünlü, aynı zamanda şefkatli bir tavırla kim olduğu bilinmeyen bir hanımla birlikte kapının yanındaydı. Prens Vasili, kapının öbür yanında oymalı kadife kaplı bir iskemlenin arkasında koltuğa yakın duruyordu. İskemlenin arkalığını kendisine doğru çevirmiş, mumu tutan sol elini ona dayamıştı. Durup durup sağ eliyle haç çıkarıyor, parmaklarını alnına her değdirişte gözlerini yukarı doğru çeviriyordu. Yüzünde sakin bir inançla Tanrı'nın iradesine bir boyun eğiş ifadesi vardı. Sanki başkalarına "bu duyguları anlamıyorsanız yazıklar olsun" der gibiydi. Prensin arkasında yaver, doktorlar ve uşaklar duruyordu. İçeridekiler kilisede olduğu gibi ikiye ayrılmıştı. Erkekler bir tarafa, kadınlar bir tarafa. Herkes haç çıkarıyor, duaların okunmasından, ilahilerin pek yüksek olmayan kalın uğultusundan ve okunmalara ara verildiği vakit içeridekilerin ayak değiştirmeleriyle derin derin iç çekişlerinden başka bir şey duyulmuyordu. Anna Mihalyovna ne yaptığını bilen bir insanın anlamlı tavrıyla odanın ta öbür başına gidip Pierre'e yaklaştı, ona da bir mum verdi. Pierre mumu yaktı, sonra etrafta olup bitenleri seyrederken daldığı için farkında olmadan mumu tuttuğu elle haç çıkarmaya başladı. Daima gülen, al yanaklı, benli, küçük prenses Sofya ona bakıyordu. Birden gülümsedi, mendiliyle yüzünü kapadı ve uzunca bir süre elini indirmedi. Ama biraz sonra Pierre'e bakınca gene gülmeye başladı. Belliydi ki ona gülmeden bakamıyor, bakmadan da edemiyordu. Sonunda günaha girmemek için yavaş yavaş yürüdü, bir sütunun arkasına geçti. Törenin ortasında din adamları birden sustular. Birbirlerine bir şeyler fısıldıyorlardı. Kontun elini tutan ihtiyar, uşak doğrulup kadınlara doğru döndü. Anna Mihalyovna öne çıktı, hastaya doğru eğildi, sonra elini arkaya götürüp parmağıyla Doktor Loren'in yanına gelmesini işaret etti. sırtını bir sütuna dayamış, elindeki mumu yakmadan tutan ve başka bir dinde olduğu halde aradaki inanış farkına rağmen yapılan törenin önemini kavradığını, hatta ona değer verdiğini belirten saygılı bir tavırla duran Fransız doktor, sessiz ama kuvvetli bir adam olduğunu gösteren çevik adımlarla hastaya yaklaştı. İnce beyaz parmaklarıyla kontun yeşil yorgan üzerinde duran elini tuttu, arkasını dönüp nabzını yoklayarak düşünceye daldı. Hastaya içecek bir şey verdiler. Etrafında kısa bir süre kımıldama oldu, sonra herkes gene yerine döndü ve tören devam etti. Bu arada Pierre, Prens Vasili'nin arkasında durduğu iskemleden uzaklaşıp, gene ne yaptığını bilen, aynı zamanda başkalarına, "Beni anlamıyorsanız bunun zararı bana değil size der" gibi bir tavırla hastaya değil de yanından geçerek büyük prensese yaklaştığını, sonra da onunla birlikte yatak odasının dip tarafına ipek perdelerin arkasındaki yüksek karyolaya doğru yürüdüğünü fark etmişti. Prens ve prenses karyolanın yanında bir süre oyalandıktan sonra arka kapıdan çıkıp gittiler ama tören sonuna yaklaşırken peş peşe tekrar içeri girdiler. Pierre o akşam gözlerinin önünde olup bitenlerin herhalde o türlü olması gerektiğini bir kere karar verdikten sonra bütün gördüklerine olduğu gibi bu olaya da fazla bir önem vermedi. İlahiler kesilmişti. Hastayı kutsal ekmeğe aldığı için kutsayan din adamının sesi duyuldu. Hasta hep aynı hareketsizlik içinde bitkin bir halde yatıyordu. Çevresinde bulunan herkes harekete geçti, ayak sesleri, fısıltılar duyuldu. Bunların arasında Anna Mihalyovna'nın fısıltısı daha da sert bir ifadeyle duyuluyordu. Pierre onu muhakkak karyolaya kaldırmalı, burada kalması hiç doğru olmaz dediğini işitti. Hastanın çevresini doktorlar, prensesler, uşaklar öyle bir sarmışlardı ki Pierre artık o aslan hilesini andıran ak saçları ve kırmızıya çalan sarı yüzü göremiyordu. Oysa bütün tören boyunca başka yüzlere de baktığı halde gözü bir an olsun ondan ayrılmamıştı. Koltuğun etrafını sarmış insanların dikkatli hareketlerinden can çekişen hastayı yerinden kaldırıp taşıdıklarını anladı. Uşaklardan birinin korkuyla "Elimi tut, düşüreceksin" diye fısıldadığını duydu. Birileri "Daha aşağıdan" diye söyleniyor, derin derin solumalar, ayak değiştirmeler duyuluyordu. Bir ara adımlar sıklaştı, sanki taşıdıkları bu yük onlara taşıyamayacakları kadar ağır geliyordu.